Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Daniel J. Levitin'in This Is Your Brain on Music. Türkçe'de yaklaşık olarak müzik karşısında beyniniz anlamına gelen kitabı, popüler bilim ile müzik bilgisini bir araya getirir. Eski bir müzisyen, yapımcı ve nörobilimci olan Levitin, insanların müziği nasıl algıladığını, neden belirli şarkılara güçlü duygular bağladığını ve müzikal uzmanlığın nasıl geliştiğini inceler. Kitabın temel amacı, müziğin yalnızca kulağa hoş gelen seslerden oluşmadığını, bellek, beklenti, dikkat, duygu ve toplumsal yaşamla bağlantılı karmaşık bir zihinsel etkinlik olduğunu göstermektir. Yazar, Mozart'tan caz müziğine ve rock'a uzanan örneklerle teknik müzik kavramlarını uzman olmayanların da takip edebileceği biçimde açıklar. Aynı zamanda müziğin evrimsel açıdan önemsiz bir yan ürün olduğu görüşüne karşı çıkar, onun insan türünün temel eğilimlerinden biri olabileceğini savunur. Bu nedenle kitap bir müzik tarihi ya da yalnızca bir beyin araştırması değildir. Müziği dinleme, üretme ve hatırlama deneyimini bilimsel çerçevede anlamaya çalışan disiplinler arası bir çalışmadır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak müziğin yapı taşları. Beynin sesi anlamlı bir bütüne dönüştürme biçimini belirler Levitin. Müziği açıklarken önce dinleyicinin çoğu zaman farkında olmadan ayırt ettiği temel bileşenlere yönelir. Perde, bir sesin ne kadar ince ya da kalın duyulduğudur. Ritim, notaların zaman içindeki düzenidir. Tempo parçanın genel hızını, ezgisel kontur ise melodinin yükselip alçalan çizgisini anlatır. Tını, aynı notayı çalsalar bile keman ile bağlamayı, İnsan sesiyle piyanoyu birbirinden ayırmamızı sağlar. Ses şiddeti ve yankılanma da kaynağın gücüyle bulunduğu mekan hakkında algısal ipuçları verir. Bu öğeler tek başına müzik değildir. Fakat beyin bunların ilişkilerini düzenli ve anlamlı bir örüntü olarak işler. Kitabın önemli katkısı, müzik dinlemeyi pasif bir alma eylemi gibi görmemesidir. Dinlişi, geçmiş deneyimlerinden hareketle sıradaki notanın, akorun ya da ritmik vurgunun ne olabileceğine dair sürekli tahmin kurar. Besteciler ve icracılar da beklentiyi kurup geciktirerek, doğrulayarak veya şaşırtarak gerilim ve haz yaratabilir. Türk sanat müziğinde makamın seyri, halk müziğinde belirgin usuller ya da bir uzun havanın serbest akışı dinleyicinin öğrendiği kalıplar üzerinden anlam kazanır. Levitin'in çerçevesi, farklı türlerin yüzeydeki ayrılıklarına rağmen beynin ses içindeki düzeni bulma işini nasıl yürüttüğünü kavramaya yardım eder. İkinci olarak, müzikal zevk, bellek ve gençlik döneminde oluşan kişisel bağlarla güçlenir. Kitap, insanların belirli şarkılara verdiği yoğun tepkinin yalnızca eserin teknik niteliğiyle açıklanamayacağını vurgular. Müzik, otobiyografik bellekle sıkı biçimde birleşir. Bir şarkı ilk kez arkadaşlarla yapılan bir yolculukta, okul yıllarında, aile içinde ya da önemli bir duygusal dönemde duyulduysa, daha sonra o anın atmosferini çağırabilir. Bu nedenle aynı eser bir kişide neşe, diğerinde hüzün veya kayıtsızlık yaratabilir. Levitin özellikle ergenlik ve genç yetişkinlik yıllarında dinlenen müziğin kalıcı bir ağırlık kazanmasına dikkat çeker. Bu dönem, kimlik kurma, sosyal çevre oluşturma ve duygusal deneyimlerin yoğun yaşanmasıyla ilişkilidir. Bu bakış, müzik zevkini doğuştan ve değişmez bir beğeni listesi gibi ele almaz. Aile ortamı, arkadaş grupları, radyo, konserler ve kişinin tekrar tekrar maruz kaldığı eserler tercihleri biçimlendirir. Türkiye'de kuşakların arabesk, Anadolu rock, Türk popu ya da rap ile kurduğu farklı yakınlıklar da bu ilkeyle düşünülebilir. Levitin, bunun müziğin değerini sadece nostaljiye indirdiğini söylemez. Asıl nokta, beynin melodileri ve tınıları yaşam öykümüzün işaretleriyle bağlamasıdır. Böylece müzik, geçmişi kuru bir bilgi olarak hatırlatmak yerine, geçmişteki duygusal duruma yeniden yaklaşma imkanı verir. Üçüncü olarak, uzman müzisyenlik. Doğuştan yetenekten çok uzun süreli ve amaçlı çalışmaya dayanır Levitin. Müzikal yeteneği gizemli ve yalnızca az sayıda insana verilmiş bir armağan gibi anlatan yaygın düşünceyi sorgular. Kitapta savunulan yaklaşım, üst düzey icra ve bestecilik için doğuştan gelen bazı farklılıkların etkisini tümüyle reddetmez. Ancak belirleyici unsurun yıllar boyunca sürdürülen yoğun, düzenli ve geri bildirimle desteklenen çalışma olduğunu öne çıkarır. Müzisyen yalnızca parça tekrar etmez. İşitme becerisini geliştirir, ritmik doğruluğunu sınar, el hareketlerini otomatikleştirir. müzikal kalıpları belleğine yerleştirir ve hatalarını ayıklamayı öğrenir. Uzmanlığın dinleme tarafı da bu süreçte gelişir. Deneyimli bir dinleyici, bir düzenlemedeki küçük değişikliği veya icadaki zamanlama farkını daha kolay seçebilir. Bu yaklaşımın önemli sonucu, müzik eğitimini sabit etiketlerden uzaklaştırmasıdır. Bir çocuğa ya da yetişkine yeteneksiz demek, öğrenmenin aşamalı yapısını gözden kaçırabilir. Türk müziğinde makam geçkilerini, usul vuruşlarını veya taksim geleneğinin inceliklerini öğrenmek de tekrar, dikkatli dinleme ve usta rehberliği gerektirir. Levitin'in değerlendirmesi, herkesin aynı düzeyde virtüöz olacağını vaat etmez. Bunun yerine, müzikal becerinin büyük ölçüde edinilmiş bilgi, motor kontrol ve algısal eğitimden oluştuğunu açıklar. Kitap bu yönüyle müziği erişilmez bir deha alanı olmaktan çıkarıp disiplinli öğrenmenin anlaşılabilir bir alanı olarak ele alır. Dördüncü olarak duyusal etki, beynin müzikal beklentileri kurması ve bozmasıyla ortaya çıkar. Levitin'e göre müzikteki duygusal gücün önemli bir bölümü. Beynin örüntü arayan yapısından gelir. Bir parça ilerledikçe dinleyici, bilinçli olarak adlandırmasa bile ritmin nereye oturacağını, melodinin hangi yöne gideceğini veya armonik gerilimin nasıl çözüleceğini tahmin eder. Müzik. Bu tahminleri kimi zaman karşılar, kimi zaman erteler, kimi zaman da beklenmedik ama ikna edici bir yola çevirir. Duygusal tepki, yalnızca tek bir notada değil, beklenti ile sonuç arasındaki bu zamanlı ilişkide oluşur. Tekrar eden nakaratların tatmini, geciken bir çözülmenin yarattığı, gerilim veya ani bir sessizliğin dikkat çekmesi, bu mekanizma üzerinden anlaşılabilir. Bu açıklama, duyguyu basitçe matematiksel kurallara indirgemez. Aynı yapısal hamlenin etkisi, dinleyicinin aşina olduğu müzik dili ve kişisel anılarıyla birlikte değişir. Örneğin, Türk sanat müziğinde bir makamın karar perdesine dönüşü, o geleneğe kulak vermiş dinleyicide güçlü bir tamamlanma duygusu yaratabilir. Halk ezgilerindeki tekrarlar ve ritmik vurgularda ortak beklentiler üzerinden katılım hissi doğurur. Levitin'in yaklaşımı, bestecinin dinleyiciyi kandırdığını değil, onun algısal alışkanlıklarıyla yaratıcı bir diyalog kurduğunu söyler. Bu sayede müzikte neden hem düzen aradığımızı hem de ölçülü yenilikten keyif aldığımızı açıklamaya çalışır. Son olarak kulak kurdu olgusu. Tekrarın ve eksik tamamlanmış müzikal döngülerin zihinde kalışını gösterir kitapta ele alınan kulak kurdu olgusu. Kısa bir melodinin ya da reklam jingle'ının kişi istemese bile zihinde tekrar etmesidir. Levitin bu deneyimi, müziğin bellek ve dikkat sistemleri üzerindeki etkisini görünür kılan gündelik bir örnek olarak kullanır. Özellikle kısa, kolay ayırt edilen, ritmik olarak belirgin ve sık duyulan motifler zihinde daha kolay canlanabilir. Ancak bir melodinin takılı kalması sadece basit olmasına bağlı değildir. Dinleyicinin o parçayla yakın zamanda karşılaşması. Parçanın duygusal çağrışımı ve melodik çizginin zihinsel olarak tamamlanmaya elverişli olması da etkili olabilir. Kulak kurdu, beynin müziği dinleme anı bittiğinde tamamen bıraktığı düşüncesine karşı çıkar. Zihin, duyduğu örüntüyü içsel olarak yeniden kurabilir. Bu durum, müziğin neden reklamcılıkta güçlü bir araç olabildiğini de açıklar, fakat kitabın odağı pazarlama tekniği değildir. Asıl mesele, İşitsel belleğin ne kadar etkin olduğudur. Türkiye'de televizyon reklamlarında, maç tezahüratlarından veya çocuklukta sık duyulan melodilerden kalan kısa parçaların yıllar sonra bile aniden hatırlanması buna tanıdık örneklerdir. Levitin bu olguyu patolojik bir durum gibi sunmaz. Onu tekrar, aşinalık, dikkat ve müzikal beklentinin gündelik bilinçte nasıl kesiştiğini gösteren anlaşılır bir pencere olarak değerlendirir. Sonuç olarak This Is Your Brain on Music, müziği seven ama neden bazı seslerin bu kadar etkili olduğunu merak eden okurlar için özellikle uygundur. Nota okuyamayanlar, psikoloji ve nörobilime yeni başlayanlar, müzik öğrencileri, öğretmenler ve icracılar kitaptan farklı düzeylerde yararlanabilir. Levitin'in en pratik katkısı, dinleme alışkanlığını daha dikkatli hale getirmesidir. Oker, bir parçadaki tınıyı, ritmik düzeni, tekrarları ve beklenti anlarını daha bilinçli fark etmeye başlayabilir. Bunun yanında müzikal becerinin çalışmayla geliştiğine ilişkin vurgusu, yetenek konusundaki katı varsayımları sorgulatır. Kitabın düşünsel değeri ise, müzik zevkini ne yalnızca kişisel tercih ne de yalnızca biyolojik refleks saymasıdır. Levitin, bellek, kültürel öğrenme, duygusal bağ ve algısal mekanizmaları aynı açıklama içinde bir araya getirir. Benzer popüler bilim kitapları bazen beyin bölgeleri ve laboratuvar bulgularına ağırlık verip müziğin gerçek dinleme deneyiminden uzaklaşabilir. Bazı müzik kitapları da teknik kavramları anlatırken psikolojik boyutu sınırlı bırakabilir. Bolser, müzisyenlik deneyimiyle bilişsel bilim dilini buluşturmasıyla ayrılır. Elbette müziğin evrimsel kökeni gibi konularda kesin cevaplar sunmaz. Çünkü bu alanların kendisi tartışmalıdır. Buna rağmen tartışmayı açık biçimde kurar. Sonuçta kitap, müziğin büyüsünü çözülmesi gereken bir sorun değil, bilimsel olarak daha derinden anlaşılabilecek insani bir deneyim olarak ele alır. Destek olmak isterseniz, Daniel J. Levitt'in kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.